Ayrım 10, sayfa 92. Ali ardından hemen bakmamak için bir an bekledi. Sonra sakince döndü. İpekli gömleğinin yakasının içine sokuldukları için sırtında çıkıntı yapan saçlarına, sade ama alımlı kıyafetine, ayağındaki ayakkabıların konforuna, attığı küçük adımların temkinliğine baktı. Arabaya binip tek hamleyle gaza basıp ruhuna yakışacak hızda ve dikkatle yola fırlamasını izledi. Yola yürüdü. Bu gidişi görmek zorundaydı. Seri, tereddütsüz, emin, bilge. Bu makina bir kadın tarafından daha iyi kullanılamazdı. Dikiz aynasına bakmasa da Ali'nin yolun kenarında kendisine baktığını biliyordu bilge. Gözü aynaya kaydığında çok uzaklaşmıştı ama Ali hala oradaydı. Niye bekliyordu? Neyi bekliyordu? 4. Deniz. Suyun kıyısında olmak güzeldi. Köprünün ayağındaki teknelerden birine binmek için sıraya geçti. Tekneye nihayet bindiğinde huzur içine yerleşti. Ama sadece bir an huzurda kalabildi. Çünkü tekne motorunun ve tekneye binmiş insanların uğultusuna rağmen duymuştu ilk birkaç notayı. Aklı benzerliktir diye teselliye girişirken notaların devamını dinleyince dalgaların üstünde hoplaya zıplaya gitmeye çalışan teknenin dengesizliğinde ayağa kalktı. Müziğin çıktığı küçük hoparlöre yaklaştı. Dikkatle dinledi. Kesinlikle kendi müziğiydi. Yanından geçebilmek için yol bekleyen adamı görmedi. Hoparlörün başında öylece çaresizlikle dikildi. Kendinden çalınan müziği, ilhamı hapsetmek için varlığını bir tıpa gibi kullanan Şadiye'nin o kalınlaşmış, kendi özünden tamamen uzaklaşmış, buğusunu kaybettiği için boğuklaşmış sesinden dinledi. Kulaklarında giren ses kalbine indi. Ritmini bozacak kadar kendine ait hissettiği bu müzik nasıl olmuştu da Şadiye'ye teslim edilmişti. Can Manay geldi aklına. Çoktan ölmüş birini hatırlarcasına. Ama o değildi. O, Deniz'in yıllar önce beslediği bu şarkıyı nereden bilebilirdi ki? Kendisine kabaca çarpıp geçenleri fark etmedi bile. Çünkü daha önce onlarca kere kalbinde hissettiği o mırıltı, kendine en yakın olduğu zannettiği o ses, hoparlörün tüm cızırtısına rağmen oradaydı. Müziğin tam içinde, en mahrem yerinde. Adanın sesinin o sade mırıltısı sakince söze başladı. Reklamını yaptığı bankanın adını söylerken, Deniz hoparlöre arkasını döndü. En kıymetlisini kaybetmenin, en mahreminden afişe edilmenin ağırlaştırdığı adımlarını atarak müzikten kaçarcasına üst kata çıktı. Şiddetli rüzgar yüzünden kimsenin oturmadığı üst katta kendini teknenin ahşap sırtına bıraktı. En sağlam zannettiği yerde nasıl bu kadar kolay sarsılmıştı? Ayağa kalktı. Sallanan teknenin üstünde önce bir ucağa sonra bir geriye yürüdü. Kafasında yankılanan adanın sesini silmek istedi. Silemedi. Teknenin geride bıraktığı dalgalara bakarken içinden çıkan haykırış neyse ki teknenin gürültüsüne karıştı. Deniz'in acısını kimse fark etmedi. Burası her gün acıyan milyonlarca insanın şehriydi. Deniz hoş gelmişti. 5. Ali ve Bilge. 2 saat yolculuktan sonra nihayet varmışlardı. Araziye tırmanan yolun iki kenarındaki ağaçların arasında evin ne tarafta olduğunu görmeye çalıştı Bilge. Doğru ise ağaçları saymaya devam etti. Yolun düzleştiği yerde sağdaydı ev. Aynı Ali'nin tarif ettiği gibi. Ali'nin arabasının hemen yanına park etti. İnşaat malzemeleri ve boru yığınlarının 2 metre ötesine. Evin arkasıydı burası. Arabadan indiğinde ona telefon etmesi gerektiğini düşündü. Ama telefonda konuşmaktan hep rahatsızdı Bilge. Evin önüne geçseler belki karşılaşırlardı. Bilge evin taş duvarlarını incelerken doğru hala ağaçları sayıyordu. Evin yanından yürüyüp önüne geçtiler. Önlerinde açılan manzarada dönümlerce ekili tarlanın dama dama desenlendiği araziye baktı Bilge. Her dama farklı bir bitkiye aitti galiba. Şehirden 2 saat uzaklıkta olduklarına işte şimdi inanamadı. Öylesine etkileyici bir manzaraydı ki bu. Arkalarındaki tek katlı yayık taş evin tüm güzelliği önemsizleşmişti bile. Arazinin etrafı evle aynı cins taştan bel hizasında yükselmiş duvarlarla çevriliydi. Damaların ortasında bulunan dev kayalar ve tek tük ağaçlar tarlaya ancak yağlı boya resimlerde görülebilecek bir etki verirken tarlanın diğer ucunda bulunan öteki evin parlayan çatısı dikkatini çekti. doğruya döndüğünde onun da önünde durdukları bu evin çatısına pür dikkat odaklandığını gördü. Bu evin çatısı da aynı parlak malzemeyle kaplıydı. Taşlı'nın NASA ile buluştuğu bir yer gibiydi burası. Uzaylıların bir dünya evi yapmaya çalışması gibiydi. Doğruyu saydığı ağaçları unutturacak farklılıktaydı. Arazinin diğer ucundaki evin önündeki insanları inceledi Bilge. Gözleri Ali'yi ararken ve aklı telefon etmesi gerektiğini söylerken Ali yoktu. Traktörün üstündeki adam ve etrafta tarlada çalışan birkaç kişi vardı ama çok uzaktaydılar. Tarlanın ortasındaki büyük kayaları acaba neden kaldırmamışlardı? Doğru'nun yanında olmadığını fark ettiğinde bir an telaşlandı. Ama evin sağ tarafındaki zeytinliğin gerisinde parlayan şeye doğru gittiğini anlayıp hemen peşine takıldı. Önce ahşap bir aksamı geçtiler. Sarmaşığın henüz dolanıp sarmalamadığı bir çardaktı bu. Zeytinliğin hemen kıyısında yukarıya uzanan yamacın tamamını kaplayan bu parlak güneş panelleriydi. Panellere pür dikkat odaklanmıştı. Doğru'nun hemen yanında dikildi. Ona bakmadan sanki havayla konuşuyormuş gibi güneş panellerinden oluşan bir enerji tarlası dedi. Doğru sadece enerji dedi, gözlerini hayatında gördüğü en parlak şeyden ayırmadan. Bilge kendi bedeninin etrafına dönerken etrafta başka neler olduğunu görmek için sakince inceledi çevreyi ve Ali'nin tam arkasında biraz önceki çardağın kıyısında kendilerini izlediğini fark etti. Doğruyu oradan ayıramazdı. Bu parlak panellere uzunca bir süre bakmaya ihtiyacı olacağına emindi. Ali'nin kendisinden ayrılmayan gözlerinin hissettirdiği ağırlığın kendi hayal ürünü olduğunu kendini ikna edecek ona doğru yürüdü. Yaklaştığında geç kaldıkları için özür dilemeyi planlıyordu ki Ali, "Erken geldiniz, hızlı kullanmış olmalısınız, 180 dedi sakin bir merakla. Bilge düzeltti, düzde 190, virajda 140 ve ekledi, "Ufaklığın adı Onur'du değil mi?" Ali, "Evet, diğer evde, bir şey içer misiniz?" dedi. Bilge kafasını sağa sola sallarken, akşam trafiğinden önce dönmemiz gerekiyor. Doğruyu trafik sıkıştığında çok rahatsız oluyor diye açıkladı. Ali kafasını sallayarak onayladı, gözlerini Bilge'nin gözlerinden ayırmadan. Bilge gözlüklerini düzeltti, arkasından kendisine her türlü ilgiden korunmaktan güvende hissederek. Doğru'nun yanına gidip onu diğer parlak çatılı eve bakmaya ikna etmesi 6 dakika sürdü. Çok daha uzun sürebilirdi ama Ali'nin çaldığı tuhaf korna ve üzerine bindiği atölye dökümü tuhaf traktör panellerin parlaklığına çok daha dikkat çekiciydi. Doğru hemen traktöre Ali'nin yanına bindi. Eve yaklaşırlarken traktörün sessizliğini bölen sesine rağmen Ali anlattı. Freiburg, Almanya'da bir şehir, Alman hükümeti. 1970'lerde şehrin birkaç kilometre dışına nükleer santral yapmak için işe koyulunca Almanya'nın her yerinde nükleer santral karşıtı protestocular şehre yığılıyor ve polisle ciddi bir çatışmaya giriyorlar. Hükümet enerjiye ihtiyaçları olduğunu haykırırken protestocular da dünyada ihtiyaçları olduğunu haykırıyorlardı. Enerji üretebilmek için yaşadığın gezegeni yok etme sloganları da bu. Başta kimse dinlemiyor ama dünyanın diğer ülkelerinden de gelen çevreciler protestoya katılınca nükleer santral yapımı askıya alınıyor. Protestoyu yöneten kişi, yani 1970'lerde baş belası olarak görülen kişi Thomas Dressel, bugün dünyanın en temiz enerjisini üreten, kendine yeterli, hatta Alman hükümetine ürettiği elektriği sattığı için çok da zengin olan Freiburg şehrinin enerji geliştirme müdürü. Şehri görmek yetmişti bana. İlham. İnsana hedef sunan bir şey. Freiburg'a tesadüfen yaptığım bir seyahatte karar verdim. Bir gün bir arazi alıp tarım yapacağım ve tamamıyla kendi yeterli bir sistem kuracağım diye. Ve işte buradayız. Daha yapılacak çok şey var ama iyi gidiyor. Bilge Ali'nin anlattıklarını sessizce düşünürken doğru sihirli bir kelime keşfetmişçesine Freiburg dedi. Evin önüne vardıklarında tek hamlede traktörden inen Ali, önce Doğru'yu indirmek için uzandı. Doğru dokunulmaktan hoşlanmazdı. Bilge, Ali'nin hamlesini ve sonrasında gelebilecek bir krizi engellemek için öne atıldı. Ama Doğru kendini Ali'nin kollarına bırakıp yere zıplamıştı ve işte tam o sırada Bilge'nin de eteği oturduğu yerdeki bir şeye takılmıştı. Takılan eteği ve Ali'nin kollarına kendini bırakan Doğru'nun yarattığı şaşkınlıkla karışık gözleri açıldı. Suratındaki ifadenin tuhaflığını fark eden Ali'ye açıklamak istedi. Ağzını açtı ama kelimeler çıkmadan Ali Bilge'yi kollarına uzatmıştı. Kendine uzanan kolların kucağa evet eden, davet eden etkisinden iyice sarsıldı, aptallaştı. Traktörün tepesinden yardımsız inmek için hamle yapmıştı. Poposu yer çekimiyle aşağı kayarken eteği takıldığı yerde yukarı çekilmeye başladı. Anlık bir şeydi. Kurtulabileceğine emindi ama o bir an öyle çabuk geçti ki Bilge'nin eteğinin yukarıya sarılması ve içindeki pamuklu kilodunun gözükmemesi için Bilge'nin yer çekimiyle savaşırcasına debelenmesi, debelenirken üzerindeki ipek gömleğin kolunun da traktörün köşesine takılıp yırtılması, Bilge'nin açılan bacaklarını kontrol etmek için yüzünü traktöre tek bir hamleyle dönmesi, döner dönmez Ali'ye döndüğü poposunun birazdan açıkta kalacak olduğunu düşünüp yine önüne dönmesi ve eteğini aşağıya çekmek için elleriyle eteğine asılıp kendini yere bırakırken eteğin onun koruyan her kadının yapacağı gibi poposunun üstüne düşmeyi, eteğinin açılmasına tercih etmesi bir anda olmuştu. Traktörün tepesinde sakince dururken sırtındaki o şok ifadesiyle tuhaf bir şekilde debelenen, dönen, yine dönen, üstündeki kıyafeti her tarafa taktırıp yırtan ve eteğini tutmak için kendini yere bırakan Bilge'nin traktörle boğuşması o kadar ilginçti ki. Ali çok uzun bir süre bu izlediği şeyin Bilge ile ilgili en ilginç görüntü olduğunu düşünecekti. Ta ki Bilge'yi doğurtmak zorunda kalacağı güne kadar. 6. Özge. Haber öyle bir patlamıştı ki etkisi inanılmazdı. Ofise gizlice soktuğu baskıyı dikkatle inceledi. Darbenin baskısıydı bu. Ama kimsenin bastığı belli değildi. Kendisi basmamıştı. Basmıyordu darbeyi. İnternetten yayıyor ve her yere maillerle atılmasını izliyordu. Ama bu seferki çok farklıydı. Gittiği her yerde görür olmuştu darbeyi. Her sokakta, apartmanın girişlerinde, kafelerde sanki birisi binlerce adet basıp bedavaya her yere saçmıştı bu haftaki darbeyi. Bir ihtiyaç gibi. Darbenin sosyal medyada yayılan yabancı adreslerine artık ülkenin her yerinden gizli adreslerden fotoğraflar, siyasi skandallar yağar olmuştu. Ama siyaset çukuruna düşmeden kıyısında dolanabilmişti Özge. Ta ki bu son habere kadar. Terör örgütüne finansal destek sağladığı için her yerde aranan Katarlı bir iş adamıyla başbakanın kızı Hilal'in sarmaş dolaş görüntüleri vardı kapakta. Haber iki kaynaktan sızmıştı. Uzaktan çekilmiş dört fotoğrafın üçünde teknede bu iki kişi net bir şekilde görülürken dördüncü fotoğrafta Hilal adama sarılmış durmaktaydı. Fotoğrafları kim göndermişti bilmiyordu. Kaynağı araştırdıkça fotoğrafları gönderen kişinin asla bulunamayacağını anlamıştı. Yurt dışına taşıdıkları servis sağlayıcılarla daha da güvenli hale getirmek için İngiltere'ye gitmişti önce. Üç günde gerekli işlemleri yapıp ne olursa olsun dergiye ulaşmasını engelleyip sonra da bu haberi salmıştı. Salmamak için kendisiyle ve Muammer Bey ile çok savaşmıştı ama sanki haşeratla kaplanmış bir tarlanın üzerine bırakılan ilaç gibiydi bu haber. Yolsuzluk ve fail meçhul cinayetlerle ün yapmış başbakan omurgasından vurulmuştu bu haberle. Herkes her şeyin değişeceğini düşünmeye başlamıştı, umutlanmıştı. Ancak kurşun bir yerden girip diğer yerden çıkmıştı. Akla işlememiş bilgi gibi daha sadece izi kalmıştı. Özge, haberin etkisinin ne kadar büyük olursa olsun bir değişimi tetikleyemeyeceğini biliyordu. Sisteme vurulan küçük bir fiskeden başka bir şey değildi bu fotoğraflar. Çünkü başbakan sadece bir kuklaydı. Muammer Bey'in anlattığı gibi 1946 yılından beri uygulamaya konulmuş büyük bir planın maşalarından sadece biriydi. O gitse yerine hemen başkası gelecekti. Aynı hedef için seçilebilecek yüzlercesinden biri. Ama bizimkisi zaaflara çalışmada pek becerikliydi. Kimi nereden yakalayacağını, olayları nasıl yaklaşacağını, atacağı sloganın neyi vuracağını iyi hesaplayan uluslararası bir ekip oluşturmuşlardı ona. Otel odasında 3 Rus kızla yaptığı grup seksin kayıtları çıksa bile birkaç ay meydanlarda haykırır, birkaç kişinin hayatını karartır ama yine de otururdu o koltuğa. Şaban Meydanoğlu. 7 yaşındaydı ülkeye girdiğinde. Hor görülmüş, ezilmiş, aç kalmış, babasının tacizlerine katlanarak hayatta kalmış bir çocuktu Şaban. Dersleri iyi olmamıştı hiç. Ne destek ne şefkat görmüştü. Hep aşağılanmıştı, hırpalanmıştı. Kendi hırpalanmışlığını katlanmışlığıyla karakter bulmuştu. Azimli olmuştu, sabırlı olmuştu. Sabırla bekleyeceği planlar kurmayı, bilir gibi yapmayı, yetkinmiş gibi olmayı, çözecek gibi probleme yaklaşmayı öğrenmişti. Bilmese de, yetmese de, çözmese de gibi yaparak kendini meydanlarda göstermişti. Meydanların oğluydu Şaban. Çok da gösterişliydi. Zeki değildi ama akıllıydı. Cesur değildi ama kindardı. Kendine, kendi gibilere yapılan hiç unutmadı. Öc alırcasına çıktı siyasetin basamaklarına. Aslında bir açıdan bakıldığında haklıydı da. Uğradığı haksızlığa dönüşmesi, o haksızlığı yapar hale gelmesi, hayatın doğasında karanlığında vardı. Canının yandığı gibi can yakmak, sana işkence yapana aynı işkenceyle cevap vermek, dişe diş, göze göz, hak değil miydi? Değildi. Ama o bunu bilemedi. Başta adalet için yola çıkan herkes gibi intikama odaklanmıştı. Kendisine yapılan haksızlıkların hesabını soracaktı. Ülkeyi adaletsizlikten kurtaracaktı. Ama sistemi kuranlar ondan çok daha akıllıydı. Ondaki savaşma azmini, kini, öc almak için atan yüreği, çektiği haksızlığın hesabını sorma isteğini görünce kaparcasına aldılar onu aralarına. Dünyayı kurtaracağını, fark yaratacağını fısıldadılar kulağına. Tatlı tatlı anlattılar temsil ettiği ülkenin sorunlarını, değiştirilmesi gereken yasalarını, açılması gereken sınırlarını, öğrenilmesi gereken gizlisini, saklısını ve tüm sırlarını. İkna etmelerine bile gerek kalmamıştı. 2 gün sonra Şaban tüm kalbiyle sisteme hizmet etmeye hazırdı. Çünkü fark yaratacaktı. Yola devamdı. Ama çıktığı yolda kayboldu. Açlıktan gelen ve asla doymayacak olan birçokları gibi güce sahip olmak için ne gerekirse yaptı. Adalet için yapıyorum diye. İkna etti kendini yediği her hakkın ardından. Binlercesinin önünde meydanlarda sıralarken yalanları adalet için söylüyorum dedi içinden. Çaldırdığı paralar, peşine taktığı hırsızlar, yüce ama hizmet etmek için. Her yol aynı, adalet içindi. Bu adalet ona daha küçücükken öğretilmişti. Hakkın adaleti içinde tüm bu adaletsizlik, yalan, hırsızlık ve karartılan onca hayat ama ne için yapılmış olursa olsun yapılan kötülük nasıl yaradana hizmet etsindi. Belki de hiç düşünemedi. Çünkü güce ait olmak böyle bir şeydi. Gerekeni feda edebilme cesareti tek gereklilikti. Her şeyi feda edebilenlerin aitliğiydi güç. Gözü kara, önüne geleni ezip geçen, kinle çalışan, gövde gösterisiyle kendini sunan ve en sonunda kendisine yaklaşanı yutan kara bir delikti. Şaban da adım adım ne feda etmesi gerektiyse feda etmişti. Güce ait olduğu o koltuğa ulaşmıştı. Ve asıl savaş işte o zaman başlamıştı. Çünkü güce ulaşmak, güçte kalmaktan çok daha zordu. Güç bir kere size sahip oldu mu kurtuluşunuz yoktu. Ait olduğunuz şeye sahip olmak için az gelirdi ruhunuz. Değersizleşirdi varoluşunuz. Güç sizi aldığında etrafınızdaki insanların size nasıl baktığı önemli olur. Sizden korkmaları huzur verir. Yarattığınız, etkide bulundurduğunuz kendinizi bir karakterin asla var olmayacağı tek yerde diğerlerinin gözünde adam olurken tüm insanlığınızı kaybederdiniz aslında. Çünkü ruh değersizleştikçe güç artardı. Aniden açılan kapının etkisiyle sıçradı Özge. Kapıda dikilen Sadık'ın gözleri kendisine odaklandı. Sadık arkasını dönüp giderken Özge yerinden kalktı. Ve bunun bir davet olduğunu çoktan anlamıştı.